Ayrım 20.
9. Telefon çaldı. Selanik'ten gelen bir yabancı kendisini istiyordu. Gazeteci önce çekindi. Kimsiniz? Beni tanımazsınız. Adım Mihalis Dimas. Selanik Limanı'nda dok işçisiyim. Gazeteci bir an bunun tuzak olabileceğini düşündü. Varonoros'un tutuklanmasından bu yana üstü kapalı ya da açık tehditler kulağına kadar gelmişti. Bana yardım edebilecek tek insansınız. Sizi görmem gerekiyor. Telefondaki adam soluk soluğaydı. Gazeteye uğrayın. Atina'ya ilk gelişim. Gazetenin yeri nerededir? Nereden telefon ediyorsunuz? Omania alanından. Çok güzel. Aslında çok kolay bulacaksınız. Anayasa alanına giden üniversitenin yoluna sapın. Sol kolda gazetenin tabelasını göreceksiniz. İkinci kat 18 numara. Hemen geliyorum. Gazeteci dışarı çıkıp her an birinin kendisini isteyebileceğini kapıcıya haber verdi. Tehlikeli biri de olabilirdi. Dikkat edin, üzerine arayın. Hayır, hiç korkmuyordu. Ama Varonoros'un izini bulup yangını körüklediğinden beri ortadan kaldırılacağını düşünmekte haksız sayılmazdı. Odasına döndü, meslektaşlarından birinden yanında bulunmasını istedi. Yabancı birini bekliyordu da. Birkaç dakika sonra telefon eden adam karşısındaydı. 30'unu geçmişti, mor halkalarla çevrili gözleri ve üzerine çöken av hayvanı ürkekliği dikkati çekiyordu. Büyük bir dostlukla eline yapıştı, sıktı, oturdu. Gazeteci adama kahve ısmarladı. Bay Antinio, Selanik'ten sizi görmeye geldim. Kişisel araştırmalarınızın nereye vardığını gazetelerde okudum. Pek kültürlü biri değilim ama gösterdiğiniz yüreklilikten ötürü sizi kutlarım. Siz önemli birisiniz, bense bir hiç. Oturduğum mahalleyi, Selanik'te, Anatumba'da otururum. Karımı ve çocuklarımı ellerinden kurtulabilmek için bıraktım ve kaçtım. Yaşadığım kent artık bir cehennem. Çeteler her şeye egemen. Sanıklar cezaevi duvarlarının ardına atıldığı gün, ötekiler kan dökerek öç alacaklarına yemin ettiler. Kimsede konuşacak yürek yok. Yasalara boyun eğmezseniz vay haline. Sonunuz yakın demektir. Derdimi iyi anlatamıyorum ama en güç gelen de geceler. Kapıları sürgülemek, karımla çocuklarımı dipteki odada yatırmak, eve girmemeleri için gözlerimi dört açıp tetikte beklemek. Kısa süre sonra korktuğuma da uğradım. Dün akşam erken saatte Çinli'nin orada toplandıkları dikkatimi çekti. Bir tek atmak üzere uğramıştım. Son zamanlarda masum numarasını yatıyorsun dedi Hitler. Limanda her şeyi yapabilecek olan Halimudra adlı bir adama Hitler deriz. Böyle konuşunca ben de açtım ağzımı, yumdum gözümü. Z'yi öldürdüğünüz yetmiyor mu dedim. Bari geri kalanları rahat bırakın. Yerinden fırlayıp üzerime atıldı. Kahvede çeteden olmayan 2-3 kişi daha vardı da onlar araya girdi. Hemen kahveden çıkmayı kendime yediremedim. Kahve babalarının malı değildi ya. Yerime oturdum, reçinamı içtim. Hitler hırsla benden yana bırakıyordu hep. Herhalde öcünü nasıl alacağını kuruyordu. Hepsini tanıdığımı, ele verebileceğimi biliyordu. Eve dönmek üzere kahveden çıktım. Canım sıkkındı. Giriş kapısını sıkı sıkı sürgüledim. Karımla çocuklarım yattılar. Saat kaçtı bilmiyorum. Kapının vurulduğunu duydum. Erkek sen çık dışarı diye bağırıyordu Hitler. Gel de kozumuzu paylaşalım. Çıksana erkek sen. Herhalde sarhoştu. Evimizde telefon olmadığından polise de haber veremezdim. Bağırıp çağırdıkça ben sustum. Karımla çocuklarım dehşet içinde uyandılar. Gelip boynuma sarıldılar. Küçük kızım durmadan ağlıyor. Bu adam kim baba diye sorup duruyordu. Hitler üsteliyordu. Ah Bay Antonio. Şerefimle oynamış, erkekliğime sövüp saymıştı. Çıkmasına çıkardım ya, tabancalı olmasından korkuyordum. Daha önce iki kere gördüm tabancasını. İlki semtin futbol kulübü AETOU'nun yıllık kurultayındaydı. Bir önceki yıl kulübün muhasebeciliğini yapan Hitler, hesap sormak isteyen varsa emrine amadeyim dercesine tabancasını çıkarıp masanın üzerine koydu. Tabii kimse ağzını açamadı. Hitler de mutlak çoğunlukla yeniden aynı göreve seçildi. Ondan herkes çekinir. Bir de Agla İtsa'ya dayak attığı gün çekti tabancasını. Agla İtsa mahallemizde oturan hafif meşref bir kadındır. Bir akşam Hitler tabancasının kabzasıyla kadına vurdu. Saçlarından yakalamış basıyordu sopayı. Aralarına girip ayırmaya kalktım. O sıralar Zeyn'in aramıza kanı girmemişti. Zavallı Agla İtsa'nın çığlıklarını duyacaktınız. İyi kadındır. Denizci olan kocası yılın büyük bir bölümünü evinden uzakta geçirir. Geldiğinde de ancak birkaç gün kalır. Ama herkese bir yığın şey armağan eder. Geçen Noel kızıma ışıkları yanıp sönen bir Japon gemisi getirmişti. Neyse Hitler benim araya girmemden rahatsız oldu. Agla İtsa'yı yere devirip gitmeye hazırlandı. Kadın doğrulacak gücü kendinde bulup polise şikayet edeceğini söyledi. Ben olaya tanık olmuştum. Duyar duymaz içeri tıkarlardı. Hitler'in polisten yana korkusu yoktu, sırıttı. Fille aralarında su sızmıyordu. Hemen karakola koşmasını salık verdi. Yalnız ahlak zabıtasıyla arasının çok iyi olduğunu unutmamalıydı. Denizci ile metres yaşadığı için vesikayı eline tutuşturuverirlerdi sonra. Aglaitsa için bu öyle büyük bir küfürdü ki zavallı kendini kaybetti. Hitler ortadan kayboldu. Ben durup kadını ayıltmaya çalıştım. İşte Bay Antonio, Hitler böyle bir herif. Önceki gün bana hakaret ettiğinde bu yüzden evden çıkmadım, korktum. Anotumba sokakları fare kapanı gibidir. Er ya da geç beni arkadan vurabileceğini bildiğimden fazla beklemedim. Kayınpederimden 500 dirhemi borç alıp otobüse atladığım gibi sizi görmeye geldim. Çünkü siz bu akbabaların kanatlarını yolacak, hepsini içeri tıktıracak tek insansınız. Hepsini tanıdığım için benden çekiniyorlar. Cinayetten önce ben de onlardan yanaydım. Antonio gülümsedi. Savcının yerinde olsam isteğini yerine getirirdim. Ne yazık ki duyduğunu yazan, üstelik bütün duyduklarını da açıklayamayan bir gazeteciyim. Büyük bir ciddiyetle adamın yüzüne baktı. Dimas biraz yatışmıştı. Kahveyi de ısmarlayalı epey oluyor diye içini çekti gazeteci. Telefonu açıp köşedeki kahveyi aradı. Ne o dedi, bizim kahve Yemen'den mi geliyor? Odasını inceleyen yabancıya döndü. Yoksul giyimliydi, masanın üzerindeki elleri durmadan oynuyordu. Evet, anlatın. Bana her şeyi anlatın. Doktor gibiyimdir. Sizi dinler, sonunda reçeteyi yazarım. Ama hastalığın bütün belirtilerini öğrenmeliyim. Sözünü ettiğiniz çetede kimler var? Bu çete kimlere bağlı? Ben gündelikle çalışan bir dok işçisiyim. İyi para getiren sürekli bir iş sahibi olmak için insanın dirsekleriyle kendine yol açması, yağcılık yapması gerekli. Limanda borusu ötenler, Bonetsi kardeşler, Kısanılatos, Yatras, Kirilov, Boksör Jimmy ve Hitler'dir. Yangos, Varonaros ve Vangos gibiler de aynı çetedendir ama başka iş yaparlar. Biliyorum. Phil hepsini odasına toplar ve çeşitli görevler verir. Ne biçim görevler verdiğini benden iyi bilirsiniz. Sonunda kahve geldi. Garson askıyı masanın üzerine bıraktı. Antonio'nun uzattığı parayı alıp çıktı. Daha başka bilgi istiyorsanız, 1961 yılında Anatumba'da konuşma yapmaya gelen Merkez Birliği Partisi'nin kadın milletvekiline de vuranlar onlardır. Öyle aşağılık heriflerdir ki kadınlara bile saldırdılar. Peki ya ama onları neden polise ihbar etmediniz ya da neden durumu bir gazeteye bildirmediniz? Dok işçisi gözlerinin içine baktı. Ben deli miyim Bay Antonio? Bütün bunlara polisin göz yumduğunu bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Yangus'un en iyi dostu jandarma onbaşısı Dimis olursa bu ne anlama gelir? Filin odasına çağrılıp görev almadım mı sanıyorsunuz? Üstelik onlara açıkça saldırabilmemi sağlayacak rahat bir işim de yoktu. Gündelikle dok işçiliği yapmak demek her an sepetlenme tehlikesiyle yaşamak demektir Bay Antonio. İnsanın karısı ve çocuğu da varsa bunun ne demek olduğunu düşünün. İnsan ne yaparsa yapsın kapana kısılmıştır. Ama Zeyn'in öldürülmesi bardağı taşıran damla oldu. İleri gittiklerini onlara açıkça hissettirdim. Beni boykot ettiler. Olaylardan sonra eskisi gibi iş bulamaz oldum. İş önerileri azalıyordu. Nedenini hiç sormayın. Çünkü bilmiyorum. Sonunda canıma tak etti. Gelip size her şeyi anlatmaya karar verdim. Biliyorsunuz hepsinin ortak bir yanı vardır. Hiçbir şeyden çekinmezler. Yürekli olduklarından değil. Hayır, polise güvendikleri için. Üç kişinin içeri tıkıldığını öğrendiğim gün sevinçten uçuyordum. Onlar bu olaya haftalarca inanamadılar. Yangos, Vangos ve Varonoros'un halkı uyutmak için cezaevine konduğunu, içeride pek kalmayacaklarını sanıyorlardı. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Gazeteci başını salladı. Kahvenizi için dedi dostça. Soğumasın. Dimas kahvesini bir yudumda bitirdi. Cebinden sigara paketini çıkarıp karşısındakine tuttu. Sağ ol, sigara içmiyorum dedi Antonio. Peki, konuşmamı sürdürüyorum. Bizi son çağırdıklarında General de Gaulle geliyordu. Aradan zaman geçince o günkü toplantının sonraki olayların bir genel provası olduğunu anladım. Anotumba merkezinde herkes hazırdı. Phil bizi 10'ar kişilik takımlara ayırdı. 10 tane de takım şefi seçti. Bizim takımın şefi Hitler'di. Sonra hepimize kırmızı, sarı ve yeşil başlı iğneler dağıtıldı. Birbirimizi tanıyabilmemiz için iğneleri yakalarımıza takacaktık. Her şeyi defterine kaydeden gazeteci sordu. İğne mi? Başka bir deyimle iğne olayı. Evet, iğneyi hala saklıyorum. Sizi ilgilendirdiğini bilsem getirirdim. Evde, toplantıya gelince biri, De Gaulle'ü neden korumamız gerektiğini sordu. Bir sivil polis, İkinci Dünya Savaşı'nda komünistlere kötü bir oyun oynadığı için ilk fırsatta kendisini temizlemek istediklerini söyledi. Bir keresinde dedi, arabasını kevgire çevirmek istediler ama camları kurşun geçirmiyordu. Yunan hükümeti büyük devletlerle başının derde girmesini istemiyor. Üstelik Bulgarlar da yakında gizlice sınırı geçip işe karışabilirler. Bunun için gözünüzü dört açın, evlerin pencerelerini dikkatle inceleyin. Sonunda beni elektrik idaresinin önüne diktiler. Sabahın 8'inden akşamın 7'sine kadar ağzıma bir lokma koymadan dolaştım durdum. Eve döndüğümde karıma verdim veriştirdim. Sanki suç o zavallınınmış gibi. Başınızı ağrıtmış olmayayım. Asıl sizin başınız ağrımasın. Benim için bütün bu anlattıklarınız büyük değer taşıyor. Aramızda kalacağına söz veriyorum. Olay gecesi siz de göstericilerin arasında mıydınız? Size hiçbir şeyi gizlemeden yanıt vereceğim Bay Antonio. Çünkü açık sözlülüğü severim. İyiden iyiye kapana kısıldım. Yaşamak için her şeyin bir takım ilişkilere bağlı olduğu, yağcılık yapmanın ön koşul sayıldığı bir iş ve mahallede daha çok yaşanamaz. Olaylardan önceki gün saat 6'da evime döndüm. Otobüsten inerken haydutlardan biri yanıma yaklaştı. Ertesi sabah 5'te Aristotelos sokağındaki Piccadilly Club önünde buluşup Phil'in emriyle bir patırtıyı önleyeceğimizi bildirdi. Çok kızdım. Yine başlamışlardı hıyarlığa. De Gaulle gideli birkaç gün oluyordu yahu. Sertçe aralarına girmeyeceğimi, bunu olduğu gibi gidip komisere de anlatabileceğini söyledim. Mihalis dedi herif. Sersemlik etme. Söylersem hapı yutarsın. Geleceğinde güme gider. Yarın akşam orada bulunursun, seni görür. Sonra da bir fırsatını bulup tüyersin. Verdiği öğüdü tuttum. Nicedir efelik yapıyordum. Biraz da kurnazlık yapmak gerekliydi belki. Ertesi gün limandaki yerimi hiçbir iş tutmadan saat 2'ye doğru bıraktım. Neyse ki sayısı pek olmayan aksi günlerden biriydi. Böyle günlerde işsizlik kokusu insanın sinirlerini perişan eder. Belki de bir şey beni gösteriye gitmeye itti. Karım evden çıkmama karşıydı. Saat 5'e doğru tüymek için bir yalan attım. Basım evinden kağıt torbaları alacağımı söyledim. Karım bir suni gübre fabrikasında çalışır. İşi için bu torbalara ihtiyacı vardır. Günlerden çarşamba olduğunu, her yerin kapandığını hatırlattı. Basım evlerinin gizlice çalıştığını, bunu da herkesin bildiğini söyledim. Tüymek için bu bahaneyi buldum anlayacağınız. Otobüse binerken semt karakolunun kapısında duran Phil'in arabasını gördüm. Amma da garip işti. Yanılamazdım, mahallemizde bu arabanın bir eşi yoktu. Otobüsten inince Piccadilly Club'ın yolunu tuttum. Bir kadını acımadan döven Yangos'a rastladım. Ötekiler de beni gördüler. İçim rahatladı. Sonra Yangos'un afiş yırtıp taksiye atlayarak kaçması gözüme ilişti. Nereye gittiğinden haberim yoktu. Ben de kirişi kırdım, basım evine uğrayıp torbaları aldım. Dönüşte toplantının yapıldığı binanın önünden geçerken hepsini gördüm. Bonatsa, Kısanalatos, Varonoros, Kirilov, Boksör Jimmy Hitler haykırıyor, taş atıyor ve adam dövüyorlardı. Phil benden yana baktı. Bağırma numarasına geçtim. Sonra çaktırmadan kaçıp eve döndüm. Her şey bir yana öbür gecelere benzemiyordu. Havada bir felaket kokusu vardı. Olayları ertesi gün öğrendiğimde hiç şaşmadım. Çeteyi iş başında görmüştüm. Tek eksiği yoktu. Ama önce Yangos'u, ardından öteki süprüntüyü, Vangos'u, en sonra da Varanoros köpeğini içeri attıklarında yüreklendim ve içimde birikenleri açık açık yüzlerine karşı söylemeye başladım. Beni temizlemekle tehdit ettiler. Az önce sözünü ettiğim olay başıma gelince kendi kendime Varanoros'un izini bulan gazeteciye başvur dedim. Ona her şeyi anlat. İşte buradayım. Ama korkuyorum Bay Antonio. Oralarda neler olup bittiğini bile bilmiyorum. Sence Zeyn'in öldürülmesini fil mi emretti? Kesin bir şey söyleyemem. Komiser onları her zamanki gibi topladı ama emir nereden geldi bilmiyorum. Peki, hiçbir şeyden korkma. Yapacaklarını sana söyleyeceğim. Yarın sabah Atina savcısının karşısına çıkacak. Çeteyle ilgili bütün bildiklerini anlatacaksın. Yarın öğleden sonra da birlikte Selanik'e gitmek üzere yola çıkacağız. Anladın mı? Benim arabama bineriz, korkacak şey kalmaz. Selanik'te sorgu yargıcına çıkarsın. Yanılmıyorsam çok namuslu bir adam. Ona her şeyi anlatırsın. Kabul mü? Bundan böyle seni ben koruyorum. Mihalis gülümsedi. Kabul ama limanda nasıl iş bulacağım? Tek dert bu. Vinci tepeme düşürüp buna kaza süsü bile verebilirler. Korkma. Bir süre çalışmayacaksın. Kendini benim memurum say. Dostça omzuna vurdu Mihalis. Çok teşekkür ederim Bay Antonio. Yarın sabah bana uğra. Ağır ceza buraya yakındır. Seni oraya götürürüm. 2:30'a doğru da yola çıkarız. Dimas gitti. Antonio hemen genel yayın müdürünün odasına koştu. Şefini Selanik'te telefon konuşması yaparken yakaladı. Adam telefonu kaparken ortalık birbirine giriyor dedi. Antonio esrarlı bir havayla kargaşalık yakında yerini düzene bırakacak dedi. Bir çetenin peşindeyim. Cinayeti işleyen çetenin içlerinden biri her şeyi açıkladı. Yarın kuzeye gidiyorum. Cuma günü gazetenin birinci sayfasını bana ayırın. Başlık da iğne olayı. Birden gözleri parlayan genel yayın müdürü, "Bu da nesi?" diye sordu. "Şşt, görürsünüz. Bir gün daha sabredin." "Büyük adamsın Vesselam," dedi genel yayın müdürü. "Git ama çok dikkatli ol." Ertesi sabah 2:30'da Fiat marka küçük araba Atina Lamia yolunu tutuyordu. 10. Gazetecinin arabasında Mihalis Dimas yeni asfaltlanan sarı şeritli yolun gelip geçişini izliyordu. Bir özel arabayla ilk kez bu kadar uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Çok neşeliydi. Arabanın verdiği güven duygusu direksiyon başında oturan dosta baktıkça daha da artıyordu. Güvenilecek birinin yanındaydı. Korkması için neden yoktu. Biraz gevezelik ettiler. Lamia'da peynirli börek yemek için durdular. Sonra gazeteci radyoyu açtı. Saat 7'deki haber bülteni okunuyordu. Saray Mareşalliği, kraliyet ailesinin Londra yolculuğunun ertelendiğini kesinlikle yalanlamıştır. İçişleri Bakanı Rallis, Selanik'teki Kuzey Yunanistan Bakanlığı'nda Z olayının en son durumunu yakından incelemektedir. Bu konuda Rallis, hükümetin yaralıyı kurtarmak için bütün önlemleri aldığını, adli ve idari soruşturmanın ilgili makamlarca yürütüldüğünü ve bu makamların işlerinin kolaylaştırılması için her şeyin yapıldığını bir kere daha belirtmiştir. Hükümetin basın ve düşünce özgürlüğünü kısıtlamadığını da belirten Rallis, bir adamın ölümünü siyasal amaçlarına alet edecek kadar alçalan muhalefetin olayı siyasal yönden sömürdüğünü de sözlerine eklemiştir. Rallis, muhalefetin olayla ilgili olarak uydurma haberler yaydığını, yalancı tanık tuttuğunu, yabancıların gözünde ülkeyi küçük düşürdüğünü ve yargı organının çalışmasını sürekli olarak aksattığını da öne sürmüştür. Tarım Bakanlığı'nın aldığı bir kararla içinde bulunduğumuz yıl koza taban fiyatı 33 drahmi olarak belirlenmiştir. Dış haberler, 46. doğum yıl dönümü dolayısıyla kutlamaya gelen gazetecileri Beyaz Saray'da kabul eden Başkan Kennedy kendileriyle bir süre görüşmüştür. Gazetecilerle şakalaşan başkan ağızlarını açma fırsatı vermeden onlara şöyle demiştir. Bugün hepiniz biraz daha yaşlanmış gibisiniz. Başkan Kennedy çalışma programında hiçbir değişiklik de yapmamıştır. Aldığımız bir habere göre Attik yöresi Tripörtör Sahipleri Derneği basının büyük bir bölümünde yer alan ve söz konusu aracı gözden düşürerek milletvekili Z'yi öldüren araçla bir tutan iddiaları şiddetle reddeder. Milletvekili Z'nin ölümüne neden olan kamyonet özel olup kamu yararına çalışan Barışsever Tripörtör Sahipleri Derneği'ne bağlı değildir. Hava raporu. Antonio istasyon değiştirdi. Dimas susuyor, dışarı bakıyordu. Hava kararmıştı. Hendeğe yuvarlanan bir kamyonun karaltısını seçti. Larissa'yı geçince korkusu arttı. Yaklaşıyorlardı. Geri dönmekte geç kalmıştı. Kilometreler aşıldıkça korkusu daha da artıyordu. Radyo müzik yayını yapmaktaydı. Antonio direksiyon başında uyumamak için büyük çaba harcıyordu. Tempe otoyolunun başındaki kulübenin önünde durduklarında Dimas kapıyı açıp dışarı atlamak ve karanlıklara karışmak isteğini duydu. Anatumba'nın kabusu ve sefaletine, ortak helalara, dolup taşan lağımlara dönmektense nereye olsa giderdi. Hükümeti koruyanların karargahı, Çinli'nin meyhanesini bir daha görmektense her şeyi yapmaya hazırdı. Gazeteci bir kere daha korkacak şey olmadığını belirtti. Kentin körfezde yansıyan ışıkları ufukta belirince dok işçisi, dipteki bütün çamuru da temizlese liman sularını derinleştiremeyecek bir tarak dubasının dev çenesini görür gibi oldu. 11. Sorgu yargıcı Dimas'ın adını verdiği kişileri teker teker çağırdı. Hepsi sırayla önünden geçtiler. Suların çamurlu derinliklerinde sürünen korkunç kişilerden kurulu bir çete, hiç çıkış yolu olmadığından kurtulmak için çaba da harcamayan lağım fareleriydi bunlar. İfadelerine bakılırsa olay günü hiçbiri orada değildi. Ben dedi Bonatsa, limanda işi olmadı mı yardımına koştuğum bakkal Sutrumcan'ın dükkanındaydım. Çarşamba günü bütün dükkanlar kapandığından dükkan sahibinin mallarını yerleştirmesine yardım ediyordum. Raflar boşaltılıyor, tozları alınıyordu. O akşam yerleri bile sildim. Taşlar nasıl parlıyordu görecektiniz. Konserve kutularını, kuru sebzeleri, zeytinyağını ve zeytinleri raflara yerleştirdik. Dükkanın penceresi olmadığından 2 gündür arkada bir pencere açmaya çalışıyordum. O akşam açtığım delik bir hırsızın geçebileceği kadar büyük geldi bana. Hemen demir çubuklarla örttüm. Sonra fare zehiri koydum. Hamam böcekleri içinde ilaç sıktım. Kediyi dışarı attım ve kepengi indirdim. Saat 9:30'a geliyordu. Yorgunluktan bitmiştim. Eve döndüm ve sıkı bir uyku çektim. Çok çalıştığım günlerin gecesi horlarım. Ertesi sabah karım bütün gece gözünü kırpmadığını söyledi. Ben dedi kardeşi, limandaki işim bitince yıkanmamız için yapılan barakadaki duşun altına girdim. Doğrusu insan sabahtan beri çimento torbası taşırsa akşam bembeyaz oluyor. Saat 7'yi bulmuştu herhalde. Egnatia Caddesi'nden otobüse bindim ve Tumba'ya döndüm. Otobüse Aristotelos Sokağı'ndan değil de Venezuela Sokağı'ndaki duraktan bindim. Yorgunluktan binmiştim. Ayakta kalmak istemiyordum. Bütün gün Volos'a hareket edecek bir gemiye çimento taşımıştım. Depremden sonra Volos'ta çok yapı yapılıyor. Tumba'ya geldiğimde Çinli'nin meyhanesine uğradım. Müzik dolabına para attım, bozukmuş. Param içinde kaldığı için patronla dalaştım. Arkadaşlarla 2 kadeh attık. Sabah 9'da da yorgun argın evime döndüm. Ben dedi kısa Nalatos, olaylara hiçbir biçimde karışmadım. Saat 5'te evden çıktım. Arkadaşım Vasilis Nikolaidis ile iskambil oynamak için Mimoza kahvesine uğradım. Oyun saat 7'ye kadar sürdü. Durmadan kazandığım için arkadaşım artık oynamak istemiyordu. Oradan çıktım. Karşı kahvede mahallenin dişçisiyle zar atan terzi arkadaşımı gördüm. Geçen ay dişçi 5 dişimi doldurmuştu. İkisinin parasını daha verememiştim. Bir iskemle çektim, ona kadar onları seyrettim. Çok heyecanlıydı. 2 dolgudan birinin parasına dişçiyle bahse tutuştum ve kazandım. Tek dolgu borcum kaldı. Saat 10'da evime döndüm. Hitler denen, ben de olay yerinde değildim, dedi. Evimde patlayan su borusunu onarıyordum. Güneş batarken futbol alanına kadar uzandım. AETOS kulübünün idmanı vardı. Ben de kulübün ömür boyu muhasebeciliğine getirilmiştim. Sonraki pazar Kalamaria'nın Prodos takımıyla maç almıştık. Bizim oyuncuların formda olup olmadıklarını anlamak istiyordum.